Evet efendim, katılı özel, zengin üyelerimiz özel, kamera kaydımızı başlattık ama hızlı olacağız. Niye? Arabadayız, akşama kaldık, bu saate kaldık. O yüzden arabanın ışıklarını yaktım ve aküsü bitebilir. Bu arabanın aküsü de ucuz değil, sen anlamazsın, jelli akü bu.
Dişçiye 1000 lira veriyorsunuz, aküye para vermeye mi gelmiyor hocam?
Dişçiye 1000 lira verdim ya, yemin ediyorum. Dişçiye 1000 lira verdiğimden beri podcastleri de görüntülü çekesim var ya, öyle bir şey.
Dişlerinizi gösterin hocam.
Ya evet. Girişim yapıyorum o zaman. Sevgili podcast dinleyicilerimiz, 1000 lira verdiğim ve temizlettiğim dişlerimi göremiyorsunuz ama hiçbir şey değişmedi. Aynı. Sadece arası birazcık daha açıldı. Çünkü tartar varmış diş taşı. Ama bugün konumuz ne? Bunlarla tamamıyla alakasız torpili konuşacağız efendim. Belki biliyorsunuzdur, TEDx konuşmamız bayağı viral oldu. 10 milyon yakın izlenme aldı. Ve tabii ki yine bizim kanaldan değil, başka kanallar paylaştı. Biz mal gibi paylaşmadığımız için ve kimse de bizi etiketlemediği için bütün 10 milyonluk izlenme boşa gitti. O yüzden dedi ki, bari podcast çekelim, oradan birazcık biz de neman alalım.
O yüzden bu podcast'ten 10 milyonluk bir dinlenme bekliyoruz.
Beklentimiz var. Evet, konu torpil. Şimdi ben bu yaşadığım bazı şeyleri anlatacağım mesela torpille ilgili. Siz de bilimsel kısımlarından bahsedeceksiniz. Ama bu öyle bir hale gelmiş durumda ki, mesela son zamanlarda yaşadığım bir örneği bahsetmek istiyorum. Kantine alınıyor bir üniversitemizde, isim vermeyeyim ama. Kantine bir görevli alınıyor hocam. Ve kantine alınan bu görevli işe başladıktan 10 gün sonra gelip diyor ki, ben tost makinesi basamam. Niye? Belim ağrıyor. Şimdi bir kantinde hocam yapılabilecek iki tane iş var. Biri kasada oturuyorsun, para alıyorsun, çokomal veriyorsun. Diğeri de tost yapmak. Bunun için her biri için uzmanlaşmış eleman alamayacağımıza göre bu adamın aslında oturup tost makinesine basması
ve
gerekiyor.
Ve tostun da hazır geldiğini de söyleyelim hocam. Yani tostu hazırlamıyor. Tostu makineye koyup basıyor.
Aynen. Adam tek yapacağı iş bu olmasına rağmen bunu yapmadı, yapmıyor ve dışarıda oturuyor, keyfine bakıyor. Niye bir şey yapamıyorsunuz bu adama? Çünkü ufak tefek torpilleri var. Torpille girdiği için.
Ama hocam bu sadece günümüzde böyle değil. Aslında tarihte de böyleydi. İlk torpil vakaları ne zamana dayanıyor diye baktığımda benim ulaştığım şu var. Milattan önce 4000 yıllarında Sümerlere ait tabletlerde çevrildiğinde şu ortaya çıkıyor. Ailelerin devreye girmesiyle okuldaki başarısız öğrencilerinin notlarının yükseltilmeye çalıştığına ilişkin tabletlerde yazılar mevcut. Dahası milattan önce 3700 yıllarında ise Asurlara ait tabletler inceleniyor. Burada da tüccarların izin almak için krala hediye verdiklerinden, yani siyasi torpil bağlantısı kurmaya çalıştıklarına ilişkin yazılar bulunuyor. Ama biraz daha günümüzdeki gibi torpil, yani siyasetin patronajın olduğu torpil türlerine baktığımızda, politika ve yönetim literatüründe torpilin ele alınması 1828 yılında Amerika başkanlık seçimlerinde ilk defa General Jackson'ın seçimi kazanmak için başvurduğu çeşitli kayırmacılık, işte seçmen kayırma gibi davranışlarından dolayı ilk defa literatüre girmeye başlıyor torpil dediğimiz kavram.
Aslında torpiller öyle bir şey ki hakikaten, yani insanlığın içine işlemiş. Sistemlerin var olmasının tek nedeni de hani torpili bir şekilde dışsallaştırabilmek. Çünkü torpil inanılmaz bozuyor abi her şeyi. Gerçekten bozuyor. Abi bak, ben mesela bir şey düşünüyorum. Bir hocamızla odasında oturuyoruz hocam. Bu adam ana bilim dalı başkanı. Kapı çaldı. İçeriye bir hanımefendi girdi. Dedi ki, hocam ben sizin yeni asistanınızım. Bak böyle bir şey. Ya o an orada olmalı.
Hocam ben de hayatınıza böyle girsem nasıl olur? Kapıyı çalsa hocam yeni asistanınız benim diye.
Ya bak, orada olmalı diye. Hocanın boş bakışları. Çünkü daha kadro açılmamış. Kimin alınacağı ya. Hocanın kadro açılacaktan bir haberi yok. Ama bu hanımefendi kadrosunu çok önceden bağlamış. Ve o kadar utanmaz ve akılsız ki bence. Kapıyı çalıyor. Hocanın bozuluyor. Löp diye giriyor. Ben sizin yeni asistanınızım diyor. Hoca şaşırdı. Ne asistanı falan dedi. Hocam işte bir kadro açılacak, ben geleceğim. Ve daha da ilginci geldi de. Hocanın asistanı da oldu. Argör oldu falan. Abi ya, bu yaşandı ya. Ben orada hocayla oturup böyle mal gibi birbirimize baktık yani. Ulan nasıl böyle bir şey olabilir? Ve bu kadın geldi,
yaptı. Herhalde kapımız çalınabilir ya.
Aga sürpriz, ben yeni asistanız ama. Yani, ben de her gün bakıyorum kapıya, işte gelecek birileri.
Ya şeyler de böyle oluyor musun? Sahte doktor falan geliyor. Ben bugün yeni başladım falan diye giriyor, takıyor önüne.
Ama işte böyle o kadar alışılagelmiş ki demek ki girebiliyorlar hocam. Sorgulayamıyorsunuz ki sen kimsin
abi,
diye.
Ya mesela yine yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Biz bir yeri temizletmemiz gerekiyor. Bir başka üniversiteden bahsediyorum şimdi. Güya. O üniversitede bir yerin temizlenmesi gerekiyor. Ve o birimde temizlikle ilgili iki kişi var. İki görevli var. Şimdi bu görevlilerden bir tanesine söylüyorlar, git orayı temizle diye. Bu görevli de ben temizlemem diyor. Diğeri de ben temizlemem diyor. Bunlar başlıyorlar kavgaya. Bu torpilini koyuyor, bu torpilini koyuyor, bu torpilini koyuyor. Her ikisi torpilini koyuyor. Artık o durum öyle bir yere geliyor ki çok üst düzey birisine kadar gidebiliyorlar bunlar o şehirdeki. Onun için o şehirdeki çok üst düzey yetkili geliyor oradaki hocamıza. Osman olsun hocamızın ismi de, diyor ki hocam bu arkadaşlar temizliği yapamayacak. Hoca da diyor ki ben mi yapacağım diyor. Ve karşıdaki adam çok kibardı ama ondan sonra böyle boynunu büktü ve biz yaptık. Bu hikayeyi artık böyle de alıyor. Temizlik olan bireyler temizlik görevini yapmadılar. Torpilleri kullandılar ve hoca orayı temizledi.
Ama çok iyi. Bunlar daha basic işlerdeki torpiller. Bir de iş biraz daha yükseldikçe aslında torpilin şiddeti, kullanım şekli değişiyor. Zaten literatüre baktığımızda da biz belki torpil diye anımsıyoruz ama farklı birçok türü karşımıza çıkıyor. Örneğin nepotizm dediğim şey kan bağına dayalı olan, arkadaşlığa dayalı olan eş dost kayırmacılığı kronizm var. Siyasi kayırmacılık ayrı, hizmet kayırmacılığı ayrı, gönül yapma ayrı. Gönül yapma da
çöp çatanlık gibi mi?
Hayır, siyasi seçim sürecinde iktidarın kendisine oy vermesi için seçmenlerin seçim öncesi bağışlarda bulunması. Yani bunun dışında cinsel kayırmacılıkta...
O ne be? Hocam ya
konuyor. Cinsel kayırmacılık yani şöyle bir şey. Kadın erkek mesela başvuruyorsunuz bir yere.
Bu cinsel kayırmacılık cinsiyet kayırmacı.
Evet. Ama cinsel kayırmacılık diye baktım buldum onu.
Google Translate'den yapmışsındır sen onu.
Cinsel kayırmacılık. Yok ya bunu ulusal test sisteminden buldum valla. Adamlar bunu kullanmış keyword olarak.
Cinsel kayırmacılık
yani. Cinsiyete dayalıdır.
Tamam olay cinsiyete kayırmalı. Hocam kızdı hocam. Cinsiyet. Tamam. Kız erkek bu cinsel cinsel organdan kaynaklı bir isimlendirme arkadaşım.
Tabii, sonra niye bir ben löpür löpür söylüyor bunları.
Ya, podcast dinleyeceğim bir şey söylemek istiyorum. Hazır hocam gündelik hayatta tanısanız ve podcast'te tanıdığınızda ikisi çok farklı kişiler. Normalde hani gayet eğlenceli falan. Ama burada bir şey anlatırken müdahale ettiğimiz anda Ali Kırca'ya dönüşüyor kız ya. Bağırıp çağırmaya
başlıyor. Allah sana bu vazgeçmesin.
Hakkını sorulmazsınız. Allah kahretsin. Neyse abi mikrofon hayranlığı mıdır nedir bu? Birden bize bağırmaya başlıyor. Biz de fikrimizi söyleyebiliriz.
Ya hiç öyle bir şey yok hocam.
Ayrıca araba benim en çok ben konuşacağım burada.
Ben sustum. Zaten çok az hazırlandım. Evet ha konuşun.
Ondan sonra başıma bir tane daha şey geldi. Abi gerçek ama bizim memlekette bitmez yani torpilin meselesi ya inanılmaz noktalarda. Geçenlerde birisi bana şey maili göndermiş. Hocalarımızdan bir tanesi Medlab'ı bilirsiniz belki dinleyen. Bu bir program. Windows gibi düşünün. Ama daha çok böyle hani analizler yapabildiğiniz bir program gibi düşünün. Bunun kullanma kılavuzu İngilizce. Kullanma kılavuzunu bir kısmını almış Türkçe'ye çevirmiş. Bakın birebir çevirmiş hiçbir değişim yapmadan. Ve bunu gitmiş bir makale diye ülkemizdeki bir dergide şey yapmış.
Daha kötüsüne orada örnek veriyor işte şu değişkenler alın. O değişkenleri de sanki analiz konusuymuş gibi analiz etmiş kendi koymuş tabloma.
Evet ya mesela bu kendisini şikayet ettiler ama tanıdığı varsa şikayet hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben biliyorum ki doktora tezi intihalli olup da bizim üniversitelerimizde bile bir tanıdığı olduğu için soruşturmanın durdurulduğu kişiler var. Ve çok fena hocam. Bunun daha kötüsü bence bu kişiler yarın bir gün böyle bazı kurullarda karşınıza falan çıkıp size bazı dersler falan vermeye çalışıyor. Çok koyuyor anladın mı? Hani bir şey yapsan senin işini uğraştırıyor falan fişman. Ya kayırmacılık sistemin her yerini çok net bozan bir şey ve gerçekten... Kayırmacılığın sonucunda sistemde bir yer elde etmiş insanlar çalışmanın ne demek olduğunu bilmedikleri için çalışanlara çok rahatlıkla zulmedebiliyorlar. Normalde çalışan bir insan gerçekten kolay kolay diğer çalışmacısına zulmetmez. Çünkü öyle ya da böyle bunun değerini bilir. Buradan bir şiire gitmek istiyorum. Zul etme bana, ederim sana. Zul olma bana, kimler geldi ki sana?
Yaş 35 yıl. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki Cevher.
Bana bakma ben bilmiyorum. Doktor işte hatta mülakatında şiir bilinmiyorum diye 30 verdiler.
Bu da bir ayrı torpil
kıyasla. Bu da ayrı bir kayırmacılık.
Şey dedik makale basmada torpil. Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'de bir kategoride herhangi bir kategori. 5468 dergiyi 2015 ve 2019 yılları arasında tarıyorlar. Şimdi buradan şeyi buluyorlar. Bir Gini endeksi gibi hani kayırmacılık yani nasıl söyleyeyim? Bağımsız bir yazarsanız da nitelikli bir şeyiniz varsa bu indeks sıfıra yaklaşıyor. Tamam. Eğer mesela
kurumla bağlantılı
varsa işte aynı derginin yönetim kurulundaysa falan 1'e yaklaşıyor. Bu söylediğim ülkelerde bu oran %45 çıkmış. Söylediğim ülkelerde. Yani daha çok bozulmaya yakın. Ve mesela bu nitelikli yazarların kabul alma sırası yani hani ortalama olarak 107 günken bu kayırmacıların 40 günmüş.
Ya çok fena. Bu bizim Şimdi belki dinleyenimizin bir kısmı akademiyle şeyi yoktur ama bilimsel dergilerimiz var. Her üniversitede bilimsel dergisi oluyor. Ve bu artık öyle bir yere gelmiş durumda ki mesela bir keresinde ben yanlışlıkla bir rektör danışmanına red vermişim. Bak gel.
Yanlışını yaptınız.
Ya gerçekten oğlum sistem bu yani. Bir tane rektör danışmanına red vermişim. Tak bu bir tane mail attı bize. Dedi ki ben burada rektör danışmanım. Hayatımda ilk kez böyle görüyorum bir şey. Çünkü hiç reddememiş ki abi rektör danışmanı. Herkes kabul vermiş bizim dergilerde. Ulan bir baktım hakikaten rektör danışmanı. Ulan bende daha hani şeyim yok. Hani böyle atıp tutuyoruz ama. Şimdi rektör danışmanına da red verdim. Başına bela açılma ihtimali var. Daha yer doçsun falan fişman. O dergide öyle bir halde dönmüş durumda ki herkes böyle telefonla falan konu öyle bir noktaya geldik hocam. Bu makaleler falan Türkiye şartlarında tamamıyla torpille tanıdık vasıtasıyla basılıyor. Basmayanın da başına iş alıyor.
Ama şöyle de bir gerçek var hocam. Yani evet biz Türkiye'den bahsediyoruz ama dünya genelinde olan bir sorun bu. Torpil dediğimiz davranış örüntüleri beraberinde yeni torpil davranışlarının ve yeni oluşumların da doğmasına neden oluyor? Şöyle örnek vereyim. Ya şimdi siz dergilerden örnek verdiniz. Hı-hı. Red veremiyoruz. İşte bununla ilgili araştırmalar yapılıyor vesaire. 1994 yılında Simit şöyle bir kavram ortaya atıyor. Hediye yazarlık diye. Hediye yazarlık dediğim şey aslında torpil davranışın akademik camiada yaygınlaşmasıyla birlikte bir de bunu teşvik edici bir davranış işaret ediyor. Siz makalenizi yazıyorsunuz. Örneğin danışmanınızın ismini hiçbir iş yapmamasına rağmen ekliyorsunuz ona. Aynı şekilde bu sadece danışmanınızla değil, kadro alım süreçlerinde de gerçekleşiyor. Kadroya alınacak kişinin sizin adınıza yayın yapıp yapmayacağına bakıyorsunuz. Simit bunu dediğim gibi hediye yazarlık olarak adlandırırken Nature konuyla ilgili 2007 yılında editör kurulu bir çalışma yayınlıyor. Who is accountable diye bir çalışma. Hı-hı. Ve burada şunu vurguluyor. Sadece belli bölgelerle değil birçok disiplinde bunun bu problemin olduğu, bunun dergilerin yayın kalitesini düşürdü, kimin katkı yapıp yapmadığının anlaşılabilirliğini bozdu. Özellikle de tıp ve medikal alandaki yayınlarda bu davranışın çok yaygın olduğu ve akademik bilimsel üretimi engellediğini söylüyor.
Burada ben çok ilginç bir şey anlatacağım. Tabii isimleri vermeyeyim. Gerçi versek ne olacak bilmiyorum. Tüm dünya biliyor da Türkiye'de işte iş olmuyor. Dünyanın çok ünlü laboratuvarından bir tanesi, yemek alanındaki bir laboratuvar ama en iyisi ve oranın başındaki hoca da acayip iyi bir adam, böyle CNN'lere falan dünya çapında bir adam, dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Türkiye'den bir hocamız oraya gidiyor araştırmacı olarak. Şimdi bu oraya gidiyor, hoca da buna verilerin bir kısmını veriyor, bu kız alıyor bütün verileri bozuyor, ondan sonra bunlardan yayın yapıyor iyi dergilerde. Ama sonra dergiler şunu fark ediyor, bu verilerle oynanmış ve burada intihal var, etik dışı davranışlar var ve bu makaleleri iade ediyor. Bu akademik sistem, sizin bir makalenizi yayınladıktan sonra retracted edilmesi, çok güzel söyledim burayı, çok büyük sıkıntıdır. Tüm kariyerinizi bitirir. Dolayısıyla adamın bütün kariyeri bitiyor. Adamın kariyerinin önüne bitmesinin önüne geçmesi için şunu yapması gerek. Bizim Türkiye'deki o hocanın çıkıp evet bunlarla ben oynadım mı itiraf etmesi gerekiyor ki adam kurtulsun. Ama bu hoca hiçbir şekilde bunu sessize yatıyor. Yani hiçbir şekilde cevap vermiyor maillere, hiçbir şekilde konuşmuyor. Adam Türkiye yazıyor, YÖK'e yazıyor, onu yazıyor. Bir şekilde bunun soruşturmasının açılması gerek çünkü bu adam. Çünkü oynayan o ve elinde şeyler var ama kabul etmediği için o kadın, adamın bütün kariyeri bitiyor. Peki Türkiye'deki hocamız ne yapıyor?
Proforum.
Aynen.
Yoksa bize, rektör yardımcısı ya da dekan yardımcısı oldu mu?
Evet hocam. Diğer o dünyaca ünlü, düzgün bugüne kadar bütün çalışmaları yapmış adam bitti. Yok ettiler adamı. Üniversiteden de attılar. Bütün o hani itibar yok oldu. Türkiye'deki hocamız da doçentlikte şu anda. Yolunda devam ediyor.
Ben başka bir ülkeden bir çalışmayla devam etmek istiyorum. İtalya'da bir araştırma yapılıyor. Gene akademi üzerinde yapılıyor ve biliyorsunuz akademiye girişte aslında akademisyenlik eskiden zengin mesleği, aristokrat mesleği olarak anılıyordu. Mesleğin kökenlerinde aristokrasi olması zaten kayırmacı davranışın en baştan beri ortaya çıktığını, yani aile bireylerinin bu konuda yetiştirilip akademiye alınmasına işaret ediyordu. Şimdi İtalya'da da gene kayırmacı davranışlar alanda çok popüler bir şey. Şimdi yapılan araştırma 2009 yılında yapılıyor ve üniversitelerde aynı soyada sahip kişilerin üniversite, fakülte ve bölüm bazlı araştırması yapılıyor ve bir indeks oluşturuyor. İtalya'daki tüm üniversitelerdeki tek tek tüm birimlere bakıyorlar, soyadlarını eşleştiriyorlar. İndeks oluşturulduktan sonra bu okulların başarı puanlarını, yayın indekslerini, aynı zamanda öğrencilerin başarı indekslerini...
Muazzammış. Bunu Türkiye'de yapmak gerek. Çok evet, güzel bir çalışma yöntemi.
Bunları kıyaslıyorlar ve çalışmada şu ortaya çıkıyor. Soyadı benzerliği bir üniversitede arttıkça başarı oranı düşüyor. Hem üniversitenin hem de öğrencinin. Benzerlik ne kadar azsa aslında üniversitenin özgün çalışmalarının daha yüksek olduğu, daha iyi dergilerde yayın basan bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkıyor.
Biz bir videomuzda şeyden bahsetmiştik. Belki hatırlayanlar vardır. Bazen bir mail gelir ki bizim buralarda da geliyordu. İşte birisi vefat etti mi duyurmak için. İşte Osman hocanın, yani Osman demeyelim diyor. Mustafa hocanın diyelim eşinin şeyi vefat etti. Ama mail şöyle. Mustafa Bey'in üniversitemizde hoca olan, eşi olan şunun, aynı zamanda şunun kardeşi olan şunun, aynı zamanda şunun da bilmem ne son dedesi olan şunun. Ya 5 akrabayı birden sokmuş, anladın mı üniversite? Ve bunun maili geliyor. Allah rahmet eylesin. Lan böyle rahmet mi olur yani? Bütün üniversiteye sokmuşsun. Bizim o videodan sonra bu bayağı olay çıkartmaya başladı. Bu tür şeyleri kestiler. Böyle 5-6 akrabaların maili gelmiyor artık. Tek akrabaların geliyor. Rezalet hocam. 5-6 akrabasını sokmuş üniversiteye girdiğinden beri. Bir de rahmet bekliyorlar yani. İnanır gibi değil.
Ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kayırmacılıkla ilgili çalışmalar ülkemizde de dünyada da çok az. Türkiye'de yapılan birkaç çalışmanın önerilerini okudum ben de. Şunu diyor ve çalışmalarda şuna işaret ediyor. Bir üniversitedeki torpil vakalarını anlamak için gelen cenaze mesajlarının incelenmesi çok, çok büyük katkı yapacaktır. Ama bu çalışmaları hep ben yapacaktım diyor. Ya. Aslında gerçekten mesela bana da geçen bir mesaj geldi. Aynı öyle. Şunu ayırt edemedim. Kim öldü? O kadar isim var ki. Kim öldü anlamadım hani.
Ya gerçekten utanılacak şeyleri mail attırıyorlar ya. Bir de o kadar umarsızlar. Bir de şimdi yeni akademimizde şu başladı. Evleniyorsunuz. Evlediğiniz eşinizle hemen bir doktor yaptırıyorsunuz. Sonra doktorasını 2-3 yılda zaten bitirttiriyorsunuz. Sonra ona kadro açtırıyorsunuz. Bu da yeni modamız oldu. Ne yazık ki akademimizde. Her şey bence hani kadınların ya da erkeklerin akademisyenle evlenmesi çok mantıklı işsizseniz. Hemen size bir akademik yolu açılıyor ne yazık ki artık.
Tabii bir de şöyle bir şey var. Akademiyi de bir yana bırakalım hocam. Ülke genelinde yapılan oraya torpiller girme, vesaire. Girme, hayır girme. Hayır dünya indeksi. Ha,
gir, dünya gir, gir, gir, gir dünyaya gir.
Ya aslında torpil dediğimiz olgu sadece akademide olan bir şey değil ve ülkenin farklı faaliyet alanlarında ortaya çıkabilecek ya işe alımlarda, hı-hı, ondan sonra terfilerde, yükselmelerde farklı birçok iş dalında karşımıza çıkabilir. Bu noktada Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yılı raporuna baktığımızda torpilin neden olduğu en önemli şeylerden birinin yolsuzluk olduğunu görüyoruz ve araştırmada şuna bakıyorlar. Dünya çapında ülkelerin yolsuzluk sıralamasına, yolsuzluk algı endeksine bakıyorlar. Baktığımız zaman 180 ülkenin katıldığı sıralamada Türkiye kaç puanda sizce hocam?
Ya ben kaçıncı gördüm şimdi sırada?
Gördüm tam söyleyin görmemiştim.
Benim beklediğimden daha iyi bir yerde bu arada.
Aslında şöyle 10 yılın en düşük puanını alıyor olsun Türkiye. 101. sıraya gerilemiş.
180'de 101 hani. Ben daha kötüyüzdür diye düşünüyorum.
Daha önce ama şöyle bir şey var. 2004'te 50.
Oha biz 2004'te 50 miymişiz?
Aynen yani yolsuzluk olarak yani.
Oğlum akademiye ben girmişim düşmüşüz. Benden sonra düşüş yaşamış memleket.
Yani gitgide hani aslında kötülediğini gösteriyor. Tabii baktığımız zaman en iyi ülkelere baktığımız zaman Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda bunlar da yolsuzluğun en düşük olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. En kötülere baktığımızda ise karşımıza Somali, Güney Sudan ve Suriye çıkıyor. Hani yani sadece bilimsel bir üretim değil. Aslında tüm yaşam standartlarını engelliyor ve başka bir araştırmada öğrencilerinin çoğunluğunun hani bu da gene dünya çapında yapılıyor. Farklı, hı-hı, ülkeler katılıyor. İnsanlar şuna inanmaya başlıyor yolsuzluğun hakim olduğu ülkelerde. Ben zaten işe girerken torpilim yok. İşsiz kalacağım. Hı-hı. Bu da kişilerin daha fazla geri çekilmesine neden oluyor ve çalışma istekliliğinin hani ülke için çaba sarf etmenin engellenmesi.
Sistemi çok hızlı bozuyor hocam. Mesela bizim buradaki akademisyenlerin hani diyorum ya 100 bizim fakültede hoca varsa bu 100 fakültenin gerçekten 30'u kapasiteli. Tamam 70'i çöp diyebiliriz belki. O 30'u da hocam giriyor, çabalıyor falan fişman. Ondan sonra salıyor. Yani benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi işte gayet iyi yayınları vardı. En son kadrosu madrosu çıkmadı. Odasını aldı bir tane şu uzancağı hani sofa mı diyoruz ne mobilya. Açtı borsayı. Bana dedi ki bir gün işte Behçet dedi bu memlekette bunu yapacağım ben dedi bu saatten sonra. Bir sevmiyorlardı adamı çünkü SSC'ye falan basıyor. O SSC'ye basınca diğerleri küçük oluyor. Dedi artık beni de çok sevecekler. Bak göreceksin. Hakikaten dediği her şey oldu. 1,5 yıldır herkes çok seviyor. Sürekli arıyor çünkü. Ama bu sistem uydu abi. Oturuyor kahvede okeyini oynuyor. Oturuyor ondan sonra sofada uzanıyor. Keyfine bakıyor. Gerçekten memleket akademisyeninden bile bunu istiyorsa eğer ve bu kabul ediliyorsa. Hocam biz ne yapacağız ki zaten? Akademide bu varsa diğer sektörde de olmaz zaten artık hani.
Aslında bu davranışın oluşmasının en önemli nedeni hocam sosyolojik açıdan baktığımızda iç grup dış grup ayrımının netleşmesinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Bir ortamda herhangi bir çalışma ortamında veya yaşam ortamında torpil devreye, kayırmacılık devreye girdiğinde gruplaşma meydana geliyor.
Ben şey söyleyeyim. Dünya genelinde 30 ülkede, Türkiye'de aralarında.
Hocam kapının dışına söylesene Allah aşkına. Orayı yamuldu köşeye doğru. Şu mikrofona yaklaştı sen. Köşeye tamam. Geç bir böyle bir buraya
30 söyleyeyim. Ülkede Türkiye'nin de içinde olunduğu 100 bin öğrenciye sormuşlar.
Tamam.
Bunların %81'i demiş ki biz zaten hani iş bulamayacağız. Evet. Ve bu kayırmacılıktan, hı-hı, dolayı. İşte bunların 100 bin öğrencinin %58'i şey demiş, akrabam yok. %52'si demiş ki kadınım. %40'ı da demiş ki milliyetim yüzünden zaten kabul almayacağım demiş.
Ya burada şimdi bütün olay aslında gidip gelip şuna bağlanıyor. Belki yavaştan toparlamak gerekiyor hocam. Torpil öyle bir lanet ki olduğundan çok daha fazla negatif etkisi var. Çalışıp bir yerlere gelebilecek adam da çalışmayı bırakıyor. İşin içine girdikten sonra çalışıp gerçekten çok büyük başarı yol açacak insan da o şeyden vazgeçiyor. Motivasyon o kadar hızlı kıran bir şey ki. Yani mesela en son benim başıma gelen şeylerden bir tanesi. Şimdi bir tane akademik ödül şeylerinden bir tanesi var. Ya böyle oturup o ödülü hazırlan bir şey hazırlayıp göndermem gerekiyor. Aslında daha önceki ödül alanlara baktığımda benim CV öyle ya da böyle çok rahat kapışır. Ama içimde öyle bir şey var ki lan şimdi birisi girecek araya bilmem ne. Bunun hayal kırıklığıyla uğraşacağım. Yani o oturup böyle iki günde halledeceğim şeyi bile yapmak gelmiyor içimde, anladın mı? O kadar beni yoruyor arka planda. Bu kadar insanlar arka planda yorup da verimliliklerini etkileyebilecek bir şeyin önüne geçmek zorundayız. Yoksa işimiz babuşka Osmanlı'da çok zor hocam.
Ben mesela şeye baktım hocam, çalışma ortamında hani yani örgütsel davranışta ve örgüt çalışmalarında hani torpil nasıl ele alınmış, hani negatif etki pozitif etki bağlamında baktım. Bir çalışmada şunu diyordu: eğer örgütsel ortamda, çalışma ortamında biz bir aileyiz cümlesini duyuyorsanız bilin ki burada kayırmacı davranışların yoğunluğu ön plana çıkıyor. Ardından Cambridge Üniversitesi araştırmacıların yaptığı, Almanya'da yaptığı bir araştırmaya rastladım. Şimdi bu araştırmada şunu ölçmeye çalışıyor. Evet, kayırmacı davranışların torpilin örgüt ortamında birçok şey zedelediğini biliyoruz ama hiç mi faydası yok diye bakıyorlar. Ve Almanya'da bulunan 497 firmayı araştırmaya başlıyorlar. Dikkate aldıkları nokta şu: firmanın yöneten CEO'su aileden biri mi yoksa hani dışarıdan bağımsız bir CEO mu? Bu ikisi arasında fark var mı? Çünkü ailedense zaten nepotizm var devrede demek oluyor. Bu noktada 41.200 çalışana anket uygulanıyor. Aynı zamanda CEO'ların 2.246 CEO raporu da incelenerek buradaki çalışanların gerçekten şirketteki duygusal bağının artıp artmadığına bakılıyor ve şu ortaya çıkıyor: eğer yönetilen şirket bir aile üyesinin CEO'luğunda yönetiliyorsa burada çalışanların duygusal bağlılığı özellikle iletişim süreçlerinde daha güçlü çıkıyor ve bu performansa yansıyor. Tam tersi durumda ise aslında devir daimin çok olduğu ve çalışanların bağlılıklarının azaldığı ortaya çıkıyor. Aslında negatif yönün yanında özellikle aile şirketleri kapsamında nepotizm birazcık da şirketin işleyişini, performansını yükselten bir şey olarak karşımıza çıkıyor literatürde.
Harika. O kadar sövdük sövdük. Ondan sonra en sonunda dedi ki böyle de yararlı bir şeydir.
Ya bu noktası da var ama bu her şirkette değil hocam. Kalkıp baktıkları şirketlerin CEO diye bir kavramı var. Hani gidip organize sanayinde küçük KOBİ'ye bakmıyorlar. Bir de bunu dikkat, ama gidip burada KOBİ'ye girseniz giremezsiniz. Akraba değilsiniz çünkü yani.
O zaman podcast'imizi bitirirken ne diyeceğiz?
Bir şey daha diyeceğim.
Evet bakalım.
Beyin mesela şeyi algılayıp ona daha çok kayırmacı yapmaya neden olmuş. Mesela bir insanla deney üzerinde işe alım sürecinde olduğunuzu hayal edin demiş. Böyle rastgele fotoğraflar gösteriyorlarmış gruplara. Bu gösterilen gruptaki kişi fotoğraftakiyle ne kadar benzerse ona daha çok torpil yakmaya yatkın.
Yani kendine benzerlik, evet. Kendine benzerli her zaman daha şey yatkın oluyoruz ya biz. Her türlü daha çok onu söylediklerinde inandırıcı buluyoruz. Evet, o zaman şimdi bitirmeden önce şunu söyleyelim. Bu torpil hikayelerin arşivini tutuyoruz web sitemizde. Akademik.net'te torpil hikayelerinizi yazabilirsiniz. Her ayda birinciye bir babuşka Osman bardağı gönderiyoruz. Aynı zamanda amacımız ne? Gelecek nesillerin de bu tür torpil hikayelerini duyması ve zamanında neler yaşandığını bilmesi. Umut ediyoruz ki sadece şaşırarak okurlar bunları. Olağan bir şekilde karşılamazlar.
İnşallah.
O zaman ne diyerek bitiriyoruz? Allah belanı versin babuşka Osman. Bok gibi oldu.
Bok gibi oldu. Hissediyorum.
Çok utandım. Gerçekten ya.
Bence bok gibi oldu ama olsun koy. Evet efendim.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.